Efendim selamlar. Tarih 101'e hoş geldiniz. Yeni bölüme özel bir teşekkürle başlamak istiyorum. Kanalımızın değerli takipçilerinden Alper Bey bize çok özel bir katkıda bulundu. Kendisi mikrofon konusunda problem yaşadığıma dair yaptığım paylaşıma istinaden mikrofon hediye etmek istedi bize. Alper Bey'in sayesinde artık bölüm kayıtlarımızı daha kaliteli şekilde sizlere ulaştıracağız. Kendisine sizlerin huzurunda verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu bölümü de kendisine ithaf ediyorum. Ayrıca birkaç gün içerisinde podcast'te işlediğimiz konular ve diğer birçok konu hakkında sohbet edebileceğimiz bir konsepte geçiş yapıyoruz. Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayınlar yaparak hem soruları cevaplayacağız hem de çeşitli konular hakkında sohbet edeceğiz. Bu yolda da gerekli ekipmanları tedarik etmekle uğraşıyorum şu anda. Bu konuda da desteklerinizi Buy Me A Coffee veya Patreon üzerinden de beklediğimi arz etmem gerekiyor. Artık bölüme geçiş yapabiliriz. Geçtiğimiz haftalarda bolca gerildik, savaştık, yendik, yenildik. Zorlu bir dönemi size layıkıyla anlatmaya gayret ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu hafta biraz daha eğlenceli bir bölümde hem biraz yüzünüzde tebessüm oluşturacak hem de arkadaş ortamında satabileceğiniz bilgiler içeren bir podcast oluşturayım dedim. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere ilk bölümlerimizden birisi olan Osmanlı'nın fantastik lakap kültürü bölümümüzün ikincisini yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler. Efendim, enteresan sıfatlara Zurnazel Mustafa Paşa ile başlıyoruz. Aslında adından kendisini belli eden bir şahsiyet desek yeridir. Yeri gelmişken de bir ek yapalım burada. Zen, Farsça vuran, çalgı çalan gibi anlamlara gelmekte. Zurnazen, Semazen, Giriftzen gibi kalıplar da buradan geliyor. Mustafa Paşa ise Zurnazen lakabını Mehterane-i Amire'de görev alması sebebiyle kazanıyor. Fakat kendisinin tek enteresan yönü de bu değil. Bir takım Game of Thrones yani taht oyunları içinde bulunmuş ve büyük katakulliler döndürerek sadrazam olmayı başarmıştı. Fakat sadrazamlığına askeri kanattan büyük tepki geldi. Onun sadaretini desteklemeyen askerler sadaret makamından indirilmesini sağladı. Osmanlı tarihindeki 218 sadrazam arasında en kısa sadrazamlık yapan kişi Zurnazen Mustafa Paşa oldu. Naima tarihinde sadece 4 saat sadrazamlık yapabildiği yazar. Bazı kaynaklar 2,5 saate kadar indirse de şunu biliyoruz. Paşa sadaret mührünü aldıktan sonra yemek yemiş olsa acıkmaya fırsat bulamayacak kadar kısa bir süre sadrazamlık yapmış. Sıradaki talihlimiz Hezarpare Ahmet Paşa. Talihlimiz dediğime bakmayın, macerası korkunç bir şekilde son buluyor. 17. yüzyılın bir diğer enteresan şahsiyeti kendisi. Sadaret kaymakamlığı sürecinde yani vekaleten sadrazamlık görevindeyken türlü entrikalarla ki padişaha 300 bin kuruş rüşvet verdiği de öne sürülüyor. Türlü entrikalarla sadrazamlık görevine getiriliyor. 1647'de sadarete gelen Ahmet Paşa Venedik Savaşı'nın bir başka kurbanı. Onun döneminde Çanakkale Boğazı Venedikliler tarafından kapatılıyor. Balkanlarda da üst üste yenilgiler yaşanırken vaziyeti padişahtan gizliyor kendisi. Padişahın damadı olan Rumeli Beylerbeyi Fazlı Paşa ikinci vezir olarak payitahta geliyor ve Ahmet Paşa'nın gerçek yüzünü padişaha anlatıyor. Rüşvet aldığını, devlet görevlerini sattığını, gerçekleri kendisinden gizlediğini aktarıyor. Fakat Padişah İbrahim damadının söylediklerine çok sinirleniyor. Önce onu hapsediyor, sonra da sürgüne gönderiyor. İyice köşeye sıkışan Ahmet Paşa sarayda Venedik Savaşı'nın konuşulmasını dahi yasaklıyor ve boğazın kapalı olduğunu padişahtan bir müddet daha gizliyor. Devlet işlerine ağırlık vermek yerine Sultan İbrahim'in gönlünü yapmak gailesiyle padişahın kürk ve amber masraflarını karşılamak için kürk ve amber vergisi adı altında vergi toplamaya başlıyor. Bu ve benzeri aşırı israf halleri sadrazamın da sonunu hazırlıyor. Kendisine muhalif Yeniçerileri oğlunun düğününe çağırarak onları katletme planı yapıyor. Ancak Yeniçeriler durumu öğrenip düğünü erkenden terk ediyor ve iki taraf arasında artık ipler kopuyor. Bir dizi karşılıklı hamlelerin sonucunda Ahmet Paşa kılık değiştirip tanıdıklarının evine sığınacak kadar alçalıyor. Fakat kendisini bu dönemde kimse kabul etmiyor. Evine sığınmaya çalıştığı Hacı Behram adlı bir kişi Ahmet Paşa'yı Yeniçerilere ihbar ediyor ve Yeniçeriler de fetva alıp sadrazamı boğarak öldürüyor. Cesedi at meydanında bir çınar ağacının altına konuluyor ve kılıç darbeleriyle paramparça ediliyor. Adı bu yüzden Hezarpare Yani bin parça Ahmet Paşa olarak anılıyor. Bir diğer ismimiz ise boynu eğri Mehmet Paşa. 4. Murat döneminin önemli isimlerinden birisi kendisi. 4. Murat'ın meşhur Doğu seferlerine katılan Mehmet Paşa lakabını bu seferler sırasında alıyor. Birçok yerinden yara alan paşanın boynuna seferlerden birisinde zehirli bir ok isabet ediyor. Bu ok sebebiyle boynundan ciddi bir yaralanma yaşayan Mehmet Paşa adından da anlayacağımız üzere bir daha boynunu tam anlamıyla doğrultamıyor ve boynu eğri veya boynu yaralı Mehmet Paşa adıyla anılmaya başlıyor. Fakat onu meşhur eden sadece boynunun eğriliği de değil. Çanakkale Boğazı o dönemde hala Venedik donanması tarafından kuşatma altında. Libni, Bozcaada, Semadrek gibi adalar Venedikliler tarafından işgal edilmiş. Baron de Tott serisinde anlattığımız bir husus vardı. Belki hatırlayanlar çıkar. Moldovancı Ali Paşa Çanakkale'de görevlendirilince yaptığı ilk işlerden birisi burada eski görünen sur ve kaleleri boyatmak olmuştu. Aynı işi bir asır önce boynu eğri Mehmet Paşa da yapıyor. Venediklerle savaş kötüleştikçe kötü yönetimi daha çok göze batan sadrazam artık topun ağzına geliyor. Düşman üzerine gidecek bir donanma bile hazırlayamayınca görevden azlediliyor. Kendisi rüşvet yiyici, hilekar bir devlet adamı olarak anılıyor. Ayrıca önceki bölümlerde anlattığımız Köprülüler Devri onun sadaret makamından azledilmesiyle başlar. Dördüncü isme geliyoruz. Cenaze Hasan Paşa. Hasan Paşa 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarında etkin rol oynayan bir devlet adamı. Özellikle 1787-1792 Osmanlı-Rus-Avusturya Harbi'nde aktif olarak cephede bulunuyor. Özi Kalesi düştükten sonra Padişah 1. Abdülhamit üzüntüden vefat eder, yerine 3. Selim gelir. 3. Selim, Abdülhamit döneminin sadrazamı Koca Yusuf Paşa yerine askeri başarılarıyla cephede tanınan Hasan Paşa'yı sadrazamlığa getirir. Koca Yusuf Paşa'dan sadaret mührünü alan Osman Ağa mührü Hasan Paşa'ya götürür. Fakat Hasan Paşa cephede ağır bir hastalık geçirmektedir. Yorgan döşek yatarken kendisine mühür ve hilat teslim edilir. Onun bu vaziyeti yeni bir sıfat kazanmasına sebep olur. Hasan Paşa artık Cenaze Hasan Paşa olur. İşin bir enteresan tarafı da Hasan Paşa bu lakabı aldıktan sonra 21 yıl daha yaşar. Melek Ahmet Paşa. Melek Ahmet Paşa'nın ismi kadar ilginç de bir akrabası vardır. Meşhur gezginimiz Osmanlı tarihinin en renkli şahsiyetlerinden Evliya Çelebi. 21 yıl Melek Ahmet Paşa'nın hizmetinde bulunduğunu aktaran Evliya, Ahmet Paşa hakkında seyahatnamesinde bir biyografi yazar. Bu bölümde kendisinin çok debdebeli siyasi ve askeri kariyerine girmeyeceğiz. Direkt lakabına geçiyoruz. Ahmet Paşa'yı Melek Ahmet Paşa yapan şeyin iyi huylu karakteri olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat alakası yok. Küçüklüğünden itibaren kilolu olduğu için kendisine Malak lakabı takılıyor. Yani manda yavrusu. Malak zamanla meleğe dönüşüyor ve Ahmet Paşa Melek Ahmet Paşa oluyor. Enderun dönemindeki görevinden kalan tırnakçı lakabı da bulunuyor. Buradaki tırnakçılık da günümüz anlamıyla kullanılmıyor tabii. Padişahın tırnaklarını kesen görevliye verilen bir sıfat. Tırnakçı Ahmet Paşa olarak da biliniyor yani kendisi. Efendim bilginin, öğrenmenin horlandığı bir başka döneme ve kişiye gidiyoruz. İngiliz Mustafa Paşa. Günümüzde herhangi bir devlet adamına başka milletin adıyla seslenilse, mesela Fransız Ahmet, Alman Mehmet denilse bu hakaretamiz bir ifade olarak kabul edilir. Ancak 19. yüzyılda yaşayan Mustafa Paşa için bu bir hakaret ifadesi değildi. Tersane-i Amire'de yetişen ve burada çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Paşa, donanmadaki İngiliz unsurlarıyla yakınlığı ve aldığı eğitimle İngilizceyi çok iyi seviyede konuşmaya başlıyor. Bu yüzden kendisine İngiliz Mustafa Paşa sıfatı yakıştırılıyor. Tarihin ruhu nasıl değişiyor? Bu sıfatlandırma da bize bunu çok güzel bir şekilde göstermekte. Bir başka body shaming kurbanına gidiyoruz. Semiz Ali Paşa. Kanuni döneminde Balkanlardan alınan bir devşirme kendisi. Pargalı İbrahim'in ketüdası vasıtasıyla Enderun'a giriyor. Burada aldığı eğitimin ardından çeşitli üst düzey görevlerde bulunuyor. Sultan Süleyman devrinde gerçekleşen Doğu seferlerinde de görev alıyor kendisi. Hatta İran'la imzalanan Amasya Anlaşması'nın görüşmelerine de katılıyor. Rüstem Paşa'nın ardından sadrazamlık makamına gelen Ali Paşa, devlet adamlığı kadar fiziğiyle de ön plana çıkıyor. Çok iri, şişman ve uzun boylu olduğu için kendisini taşıyacak at bulmakta zorlanılmış o dönemlerde. Semiz Ali Paşa ile görüşen Avusturya elçisi Gislan de Busbeck onun zekasına dikkat çekiyor. O kadar ki Semiz Ali Paşa ile yapacağı görüşmede zihni açık olsun diye öncesinde yemek yemiyor, bunu açlığa katlandım olarak anlatıyor. O kadar da zeki bir isimmiş kendisi. Sona doğru yaklaşırken lakabını karakterinden kazanan bir isimdeyiz. Şeytan İbrahim Paşa ya da diğer şekliyle Melek İbrahim Paşa. Bu nasıl bir değişim dediğinizi duyar gibiyim. Müsaadenizle anlatayım. İbrahim Paşa 16. yüzyıl sonunda Sivas'ta doğuyor. Diğer birçok devlet adamında olduğu gibi bir paşanın himayesine giriyor. Himayesinde bulunduğu Seyit Mustafa Paşa defterdar olunca İbrahim Paşa da başbaki kulu oluyor. Başbaki kulu o dönemlerin vergi tahsildarı gibi bir makam. Bu görevi sırasında kıvrak zekasını göstermiş, çeşitli akıl oyunlarına başvurmuş. Bu yüzden kendisine şeytan sıfatı takılmış. Uzun mühlet bu sıfatı taşıyor şeytan İbrahim. Köprülü Mehmet Paşa döneminden itibaren seferlere de katılıyor. Oğlu Fazıl Ahmet Paşa döneminde ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa döneminde de önemli işlere imza atıyor. Viyana kuşatmasının faciayla sona ermesinin ardından bu din muhafızlığı görevinde bulunan şeytan İbrahim Paşa burada kahramanca bir savunma yapıyor. Zaman zaman yaptırdığı huruç hareketlerinde yani düşmanın üzerine ani saldırılarda bulunduğunda Avusturya ordugahından aldığı silahlarla Budin Kalesi'ni 3 aya yakın bir süre savunmayı başarıyor. Avusturya'nın kaleyi teslim etmesi için gönderdiği elçiye kalede 5 yıl yetecek kadar yiyecek var ve 100 bin asker var diyerek düşmanın moralini bozuyor. Gerçekleştirdiği başarılı direniş sonucunda Avusturyalılar da kuşatmadan vazgeçiyorlar. Bu müdafaadan sonra padişah paşanın üzerine yapışan şeytan lakabını bir fermanla meleğe çeviriyor. Ve şeytan İbrahim, melek İbrahim oluyor. Fakat bazen başarı da kötü sonuçları beraberinde getiriyor. Bu dinde parlayan melek İbrahim Paşa, sadrazam Kara İbrahim Paşa'nın nefretini üzerine çekiyor. Zira melek İbrahim'in adının sadrazamlık için geçmesi bile bu nefret için yeterli. Melek İbrahim Paşa hatasının kollandığı o günlerde büyük bir hata yapıyor. Taktik icabı 80 bin askeriyle Estergon Kalesi'ne saldırıyor. Avusturyalıların yaklaştığı haberi gelince savaş vaziyeti aldırıyor ordusuna. İki taraf da bir müddet karşıdakinin saldırmasını bekliyor fakat duruma uyanan Avusturyalı komutanlar kaçar gibi yaparak bizi kendi silahımızla vuruyorlar. Düşmanın peşine düşen Osmanlı ordusu aniden geri dönüp ateşe başlayan Avusturyalılar tarafından darmaduman ediliyor. Bu yenilgi düşmanlarına büyük bir fırsat veriyor ve Melek İbrahim Paşa Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile aynı akıbeti yaşıyor. Kesikbaşı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yanında Edirne'de bulunmakta. Efendim bonus kısmına geldik. Türk tarihinin biraz daha eski sayfalarını aralayacağız. Selçuklar döneminde günümüzden bakınca çok enteresan bir isim bulunuyor. Saadettin Köpek. Yanlış duymadınız, bildiğimiz köpek. Fakat bildiğimiz anlamıyla değil. Köpek eski Türklerde sadık anlamında kullanılan bir isim. Zira eski dönemlerde köpeğe kelp deniyor. Yani bizim bugün hem hayvan türü için hem de hakaret için kullandığımız köpek kavramı o dönemlerde kelp olarak geçer. Belki hatırlayan olur, Ertuğrul Fırkateyni'nin acı hikayesini anlattığım bölümde Hindistan civarında İngilizlerle karşılaşan Serdümen Ali Hakkı Efendi vardı. Orada komutanı görünce kelp oğlu kelp yani it oğlu it diyor İngilizlere. Saadettin Köpek ise tarihe biraz farklı geçiyor. Selçuklu'nun en başarılı sultanlarından Alaaddin Keykubat'ın zehirlenerek ölmesinde parmağı olduğu düşünülüyor. İlerleyen dönemlerde Selçuklu tahtına oturmaya çalışması da aslında bu iddiayı oldukça güçlendiren bir durum. Hasılı kelam kendisi pek muhteris bir beyefendiymiş. Artık kapanışa geldik. Ve yine enteresan bir isim var karşımızda. Süleyman Pervane. Evet bayağı pervane. Selçuklularda ferman hazırlayan, ikta ve arazi işleriyle uğraşan, konuyla ilgili belgeleri düzenleyen ve mali konularda da görevleri bulunan yetkiliye pervane ismi veriliyor. Fakat kendisinin sadece adı enteresan değil, yaptıkları daha da ilginç. Selçukluların darma duman olduğu, Moğolların Anadolu'yu hakimiyet altına aldığı meşhur 13. yüzyıl sonlarında Anadolu adeta yerli ve milli bir Game of Thrones ortamında. Kimin eli kimin cebinde belli değil. İnce hesaplar, taraf değiştirmeler, kuyu kazmalar. Ya bir tek Lannister'ların selam göndermeleri eksik burada. İşte o dönemin Lord Baelish'i yani kaostan beslenerek tırmananı da Süleyman Pervane. Kendisi bir Moğollarla yakınlaşıyor, dönüyor Selçuklularla aşırı neşir oluyor ki zaten devlet görevinde. Yetmiyor bir de Memlüklerle yazışıyor. Fakat çekirge bir yere kadar sıçrayabiliyor. Moğollar ve Memlükler arasında ikili oynayan Pervane Memlükleri Anadolu'ya davet ediyor. Memlükler Anadolu'ya ayak basınca da adamlara resmen siz gidin ben geliyorum çekiyor. İlerleyen günlerde Moğollara isyan eden Hatıroğlu Şerafettin idam edilirken Pervane'nin Memlüklerle yazıştığını Moğollara söyleyince olanlar oluyor. Süleyman Pervane Moğollar tarafından yargılanır. Belki canını kurtaracaktı ama kader işte. Memlüklerle savaşta ölen komutanların eşleri ağlamaya başlayınca Cengiz Han'ın torunu Moğol hükümdarı Abaka Han pervanenin idam emrini veriyor ve pervane için yolun sonu geliyor. Öldükten sonra da kendisinin ikiye bölündüğüne dair de rivayetler bulunuyor. Tarih birbirinden ilginç isimler ve vakalarla dolu. Size bu bölümde çok küçük bir kısmını anlattım ya da anlatmaya gayret ettim diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar dinleyen bütün dinleyicilere teşekkürü bir borç biliyorum. Kapatmadan önce bir iki duyuru yapmam gerekiyor. Girişlere belirtmiştim, yakın zamanda canlı yayınlar yaparak sizlerle daha yakın bir temas kurmayı hedefliyorum. Yayınları takip etmek için Twitter'da veya Instagram'da Tarih 101 Podcast isimli hesapları takip edebilirsiniz. Ayrıca podcast'i eşe dosta anlatarak verilen bu emeklerin bir nebze olsun karşılığını almamada yardımcı olabilirsiniz. Madden ve manen destekleriniz benim için çok kıymetli. Herkese bolca teşekkür ediyorum. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Hoşça kalın.